Değerli dinleyenlerimiz, uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu'yla İnsan Bu programındasınız şu an. Erkam Radyo'dasınız. İnşallah Mehmet hocamızla birlikte bu yeni dönemde sizlerle birlikte olmaya, Mehmet hocamın efendim dağarcığından sizleri istifade ettirmeye gayret edeceğiz. Allah nasip ederse. Ve programımızın adı daha önce de bildiğiniz gibi İnsan Bu programı. İnsanı konuşacağız. Yani günümüz dünyasında gerçekten buhranlarla boğuşuyor insanımız. Bunları nasıl aşabiliriz? Nasıl sağlıklı bir mekanizmayı kendi bünyemizde kurarız? Ve karşımıza çıkan problemleri bu mekanizma sayesinde en güzel şekilde halledip Rabbimizin bizi yarattığı o misyonu yakalayıp ve böylece de hayatımızı nasıl tamamlarız? Bizim aslında programımız bilimsel bir gözle bunlara yaklaşımı Mehmet hocamın yaklaşımını size sunmuş oluyoruz bu program boyunca. Ve Mehmet hocam daha önceki programlarda da söylerdi, problemlerle çok fazla hepsini halletmeye uğraşmaya çalışmayın. Yanlış söylüyorsam siz düzeltin hocam. Sörf yapmayı öğrenin demiştiniz. Yani dalgalarla boğuşmayın, sörf yapmayı öğrenin demiştiniz. Evet.
Dalgasız bir deniz düşünmeyin.
Evet, aynen öyle. Yani problemsiz bir hayat düşünmeyin.
Problemsiz bir hayat düşünmeyin.
Evet, şimdi böylesi daha doğru oldu. Evet. Sörf yapmayı öğrenin demiştiniz. Aslında biz burada değil mi hocam, sörf yapma teknikleri siz burada evet. gösteriyorsunuz.
Aynen öyle. Yani problemler olacak hayatımızda. Evet. İllaki olacak. Kaçamayacağız bundan. Bu hayatta yaşıyor olmanın vazgeçilmezi.
Evet.
Nasıl bunlar üstesinden gelebiliriz. Nasıl evet. sörf yapar gibi o aynen. dalgalar bizim için avantaj evet. haline gelir. Bizi boğmaz, yükseltir.
Aynen öyle.
Noktaya nasıl gelir
evet,
onu konuşuyoruz.
Evet, yani sörf yapmayı öğretiyoruz biz aynı zamanda kıymetli dostlar. Ona göre bugün hocamla program öncesinde hem dün hem bugün konuşma imkanımız oldu. Neler konuşalım? Siz değerli dinleyenlerimize hangi konularda paylaşımlarda bulunalım diye. İlk olarak oynar gibi yaşamak değil
evet,
mi hocam?
Evet efendim.
Bir, böyle bir konumuz var. Hocamız şimdi bu noktada bize aydınlatacak. Oyun deyince hepimizin aklına güzel şeyler geliyor.
Evet.
Güzel anılar geliyor.
Doğru.
Keyifli vakitler geliyor. Belki en zevk alarak geçirdiğimiz zaman dilimleri geliyor hocam. Ve gerçekten oyunlara gösterdiğimiz ilgi, alaka, onları böyle zamanını takip etmek ve onların zamanından hiç taviz vermemek, evet. oyunun hakkını tam sonuna kadar evet. vermek noktasında evet. Ciddi bir efor da sarf ediyoruz. Yetişkinken oynarken de, çocukken oynarken de, yetişkinler de oynuyor artık yani sadece
tabii,
çocuklar
tabii.
oynamıyor.
Oyun hiç bitmez hayatta.
Evet, yani siz burada neyi kastediyorsunuz? Biz Hı-hı. sizden onu dinleyelim. Yani
evet.
oynar gibi yaşamak ne demek hocam? Bize bunu inşallah
oynar gibi yaşamak
istiyoruz.
Derken iki evet. tane maksadım var. Bunlardan bir tanesi bahsettiğiniz gibi oyun keyifli bir şey. Yani oyunla üzüntünün yan yana gelmesi mümkün değil. Oyun deyince hep insanın aklına mutluluk, keyif, neşe, eğlence vesaire gibi insan cazip gelen konular, kavramlar geliyorlar. Ve bununla alakalı resimlerimiz de hep güzel, zihnimizdeki resimlerimiz. Dolayısıyla oyunla alakalı pozitif bir algımız var. Ama baktığımızda hayatla alakalı zaman zaman bu kadar pozitif olamayabiliyoruz. Hayat zor olabiliyor, hayat üstesinden gelinemez olabiliyor, hayat negatif bir sürü kavramı içinde barındırıyor olabiliyor. Hayat dediğimiz şey oyun kadar eğlenceli, oyun kadar keyifli, oyun kadar yaşanılası, takip edilisi, arzunalısı olmayabiliyor. Oynar gibi yaşamak derken şunu kastetmek istiyorum. Ne yaparsak oyundan aldığımız keyif kadar hayattan da keyif alır hale gelebiliriz. Neye dikkat edersek, hangi konularda hassasiyet daha fazla gösterirsek, oyun kadar eğlenceli, oyun kadar mutlu olabileceğimiz, oynar gibi mutlu olabileceğimiz bir hayat yaşayabiliriz. Birinci olarak bunu kastetmek istiyorum. İkinci olarak da hiçbir oyun yoktur ki oyuncular onu ciddiye almamış olsunlar. Yani oyuncular oynarken oyunu acayip ciddiye alırlar. Oyunun kendi içinde kuralları vardır. Oyunun kendi içinde çerçevesi vardır. Ve 5 yaşındaki çocuk bile bu kurallara uyar. Hatta Hı-hı. uyumayan mızıkçı olur ki mızıkçı olmak çocuklar için çok istenmez bir şeydir. Ya da Hı-hı. gruptan dışlanır, bir daha oynatılmaz. O yüzden 5 yaşındaki çocuk bile, 10 yaşındaki çocuk bile oyunun kurallarına uyar. Hı-hı. Dolayısıyla baktığımızda yetişkin olduğunda insanlar da aynı şekilde bu oyunun kurallarına uyuyorlar ve oyunu ciddiye alıyorlar. Bakıyorsunuz insanlar halı saha maçı yapıyorlar.
Evet.
Yani hiçbir para kazandıkları yok, üstüne para harcıyorlar. Hiçbir iddiaları yok, hepsi amatör oyuncu. Hiçbir şey yok, ödül mödül, kupa mupa bir şey yok. Ama haftada bir eğlence için bir araya gelen insanlar halı saha maçını kazanmayı o kadar ciddiye alıyorlar ki birbirlerine girebiliyorlar, kavga ediyorlar, hakaret edebiliyorlar. Niye? Oyun çok ciddi bir şey esasında.
Evet.
Yani insanların çok ciddiye aldığı bir şey. Veya işte bakıyorsunuz insanlar kahvede kağıt oynuyorlar. İnanılmaz ciddiye alıyorlar. Dikkatlerini hiç dağıtmıyorlar, etrafa bakmıyorlar. Bütün dikkatlerini, yoğunluklarını o kağıtlara, o oyun aletlerine falan veriyorlar.
Hatta veya fedakarlık yapıyorlar sevdiklerinden. Onların tabii, vakitlerinden tabii, alıp oralara veriyorlar.
Kendi sağlıklarından fedakarlık kendi yapıyorlar. Saatlerce sigara dumanı altında oturuyorlar maalesef. Ama inanılmaz ciddiye alıp bu fedakarlığı yapıyorlar. Gençlere bakıyorsunuz bilgisayarla alakalı inanılmaz bir ciddiyet var oyun oynama konusunda. Oyun oynarken çok ciddi bir şekilde oynuyorlar. Herhangi bir şekilde oyun oynarken annesi bir şey istese çok tepki gösteriyor.
Evet.
Veya elektrikler kesilse deli oluyor. Hı. Veya babası kalk dese çok sinirleniyor. Öfkesini kontrol etmekte problem yaşıyor vesaire. Ya da bakıyorsunuz bazı gençler okula saat 7'de gidecekler. Saat 5'te kalkıp oyun oynuyorlar. Ya da akşam 1'e 2'ye kadar uykularından fedakarlık edip oyun oynuyorlar. Oyunu çok ciddiye alıyor insanlar. Oyunlar gibi yaşamak derken benim bir kastım da şu. Biz ne yaparsak hayatı oyun oynadığımız kadar en az ciddiye almış oluruz. Oyun oynadığımız kadar hassasiyet göstermiş, oyun oynadığımız kadar gündemimizi almış, oyun oynadığımız kadar özen göstermiş oluruz. Maalesef oyun oynamakla alakalı böyle bir ciddiyetimiz var ve oyun hep bizim için pozitif kavramlarla eşleşiyor. Ama hayatla alakalı bu kadar emeğimiz olmadığı için, hayatı bu kadar ciddiye almadığımız için hiç yatırım yapılmayan bir şey ne kadar verimli olabilir ki, ne kadar yüzümüzü güldürebilir ki? Dolayısıyla oyunlar gibi yaşamak derken ikinci olarak da benim kastım şu, nasıl hayatı ciddiye alırız oyunu en az oyunu ciddiye aldığımız kadar. En az. Zaten oyunu ciddiye aldığımız kadar hayatı ciddiye alsak, oyuna emek verdiğimiz kadar hayata emek versek çok fazla bir şeye gerek kalmayacak. Birçok noktada düzelmiş olacağız.
Tabii şimdi bunu söylerken çok tatlı, çok güzeldi. Hayat zor. Hı-hı. Yani ve gerçekten hani oyun hep eğlence akla geliyor.
Evet.
Zevk filan öyle şeyler akla geliyor ama hayatın için hayat dediğiniz zaman hemen bir irkiliyorsunuz.
Tabii.
Bir korkuyorsunuz. Yani çok zor bir şey. Bunu nasıl başaracağız? Evet.
Çok güzel bir soru sordunuz. Muhtemelen dinleyicilerimiz de bunu düşünüyorlardır. Evet. Yani bu adam böyle konuşuyor ama hayatla oyun aynı mı diye düşünüyorlar.
Hayat oyun değil yani.
O yüzden ben sizin bu sorunuza bizatihi oyun oynayan birisinin tecrübelerine göre, oyundaki tecrübelerine göre cevap vermiş
çok
olayım.
Çok güzel.
Yani oyunda hayatla alakalı özel bir şey söylemeyeceğim. Hı-hı. Oyunda başarılı olmuş bir insan oyundaki başarı sırlarını anlatacak ve o başarı sırlarını biz hayata uygulayacağız. Aynı sistem, oyundaki sistemi kullanacağız. Ekstra bir şey yapmayacağız yani. Hı-hı. Benim bir tane oyun bağımlısı danışanım var. Bu genç kardeşimiz devamlı oyun oynuyor. Ama öyle böyle oyun oynamıyor. Senelerden beri, belki 10 seneden beri, erken çocukluğundan beri bilgisayarın başında oyun oynuyor. Günde 10 saat, bazen 15 saat oyun oynadığı zamanlar oluyor. Bu kardeşimiz oyun bağımlılığı meselesiyle alakalı annesinin, ailesinin teşvikiyle bana geldi. Dedi ki işte evet benim annem babam ailem oyun bağımlısı olduğumdan müşteki, bununla alakalı bir şeyler düzelsin istiyorlar ama ben oyun oynamaktan mutluyum. Oyun oynamaktan dolayı bir sıkıntım, bir şikayetim yok. Peki bu arkadaşımız biraz tanımaya çalıştık. Üniversiteye gidiyor. Sevdiği bir üniversitede okumuyor. Sevdiği bir bölümde okumuyor. Okuduğu bölüm ve üniversiteyle alakalı sıkıntısı var. Yani ondan o taraftan mutlu değil. Erken yaşlardan beri oyun oynadığı için çok arkadaşı da yok. Yani arkadaşlık ilişkisi çok kurmamış. Beraber bir şeyler yapabilecekleri, faaliyetleri yapabilecekleri vesaire. Bu arkadaşımız da oyun oynuyor. Ve oynadığı oyunda oldukça başarılı. İyi oynuyor. Ben oyunları onun kadar iyi bilmediğim için dedim ki başarılı mı oynuyorsun? Yani iyiyim falan dedi. Dedim ki bana bir ölçü verir misin? Ne kadar iyisin? Şöyle bir ölçü verdi. O zaman anladım. Dedi ki benim oynadığım oyun interaktif oynanıyor. Yani aynı anda dünyada binlerce insan, on binlerce insan o oyunu oynuyor. Beraber oynuyorsunuz. Öyle oyunlar var. Beraberce oynuyorsunuz. Bazısı düşman oluyor, bazısı yandaşınız oluyor. Beraber hareket ediyorsunuz, vuruyorsunuz, kırıyorsunuz falan. Benim oynadığım oyun interaktif oynanıyor. On binlerce insan oynuyor. Ve dünyanın her yerindeki farklı kültürlerden, farklı eğitimlerden, farklı yaşlardan insanların içerisinde ben genelde ilk onda oluyorum dedi. Sıralama yapıyorlar. İlk listeye girenleri, en iyi oynayanları sıralama yapıyorlar. Ben genelde ilk onda oluyorum dedi. Ben dedim ki burada ciddi bir başarım var dedim. Bu başarı nasıl kazandın dedim. Şaşırdı. Çünkü kimse şimdiye kadar onu bir başarı olarak görmemiş. Herkes kapat bırak o ne falan demiş. Ben ciddi bir başarım var dediğimde şaşırdı. Yani ben bunu başarı olarak görmedim. Başarı falan değil bu dedi. Tamam dedim yani 10 bin kişinin içerisinde ilk ona girmek herkesin yapabildiği bir şey değil. Herkes girebiliyor mu? Yok. Bir insanın girmesi için ne yapması lazım? Vallahi çok uğraşması lazım dedi. Kolay bir şey değil dedi. Tamam. O zaman senin bu noktaya gelmende bazı sahipler olması lazım, bazı sebepler olması lazım.
Evet.
Nedir bunlar?
Neye dikkat ettin?
Neye dikkat ettin? Nasıl yaptın bunu? Nasıl başardın? Nasıl becerdin? Nasıl kazandın bunu? Düşündük. Neticede 5 tane çok önemli felsefe, çok önemli kural, çok önemli ilke söyledi bana. O yüzden bu 5 tane ilkeyi ben sizinle paylaşayım. Ve dediniz ya, oyun farklı, hayat farklı. Hı hı. Hayat daha zor. Hayatın kendi zorluklarını göz önünde bulundurmadan oyunda kullandığımız tekniklerin aynısını hayatta kullandım. Aynı sistemi buraya transfer edelim. O arkadaşla da onu çalıştık. Yani oyundaki güzel başarı kurallarını hayata transfer edelim. O başarı kurallarını bir çıkartalım, buraya transfer edip burada oynayalım. Ekstradan daha zor, daha farklı bir şey yapmıyoruz. Oyundaki kuralları yapıyoruz. Oyundaki ilkeleri yapıyoruz. Bu 5 tane kuraldan birincisi yaşantı ve tecrübe. Bu arkadaşımız dedi ki bana, ben dedim 1 yıldan beri bu oyunu oynuyorum dedi. Günde minimum 9-10 saat oynuyorum dedi. Dolayısıyla dedi, bu oyunla alakalı benim bir tecrübem var. Nereye gitmem lazım, nereye gitmemem lazım, nereye girmem lazım, nereye girmemem lazım. Oraya girdiğimde ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım. Kimle oynamam lazım, kimle oynamamam lazım biliyorum dedi. Bir tecrübem var, bu tecrübeyi kullanıyorum dedi. Şöyle düşünün, 10 çarpı 350, 3500 saat oyun oynamış. 3500 saatlik bir tecrübe var.
Evet.
Bu az bir tecrübe değil. Dolayısıyla baktığımızda hayatımıza bizim 3500 saatten çok çok çok çok daha fazla tecrübemiz var. Kaç yaşında olursak olalım, 20 yaşında da olsak, 30 yaşında da olsak, 40 yaşında da olsak bir tecrübemiz birikti, bir yaşadıklarımız var. Dolayısıyla aynı oyundaki tecrübeden ders çıkarıldığı gibi hayattaki tecrübeden de bir ders çıkartalım. Çıkardığımız derste şunları kendimize soralım. Ben 20 yıl yaşadım, 30 yıl yaşadım, 40 yıl yaşadım, 50 yıl yaşadım. Bu yaşantım neticesinde ne öğrendim? Kiminle görüşmem lazım, kiminle görüşmemem lazım? Ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım? Nereye gitmem lazım, nereye gitmemem
değil
lazım?
Değil mi? Evet.
Bunlarla alakalı nasıl oyunu ciddiye alan insan bunları düşünüyor, bunlarla alakalı bir plan yapıyorsa, bunlardan istifade ediyorsa, biz de kendi yaşantımızdan istifade edelim. Yani hayat bize bir şeyler öğretti, bu kadar sene yaşadık.
Evet.
Dolayısıyla birinci olarak kendi hayat tecrübemizi asla ve asla göz ardı etmeyelim ve ona sağır kalmayalım. Sağır kalmaktan, göz ardı etmeyelimden bir kastım var, sağır kalmaktan bir kastım var. Göz ardı etmeyelimden kastım şu: önemsiz görmeyelim, yok saymayalım, yokmuş gibi davranmayalım. Böyle bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizi alıp önümüze koyalım ve önemsiz de saymayalım, sağır kalmayalım, onu bir dinleyelim. Yani o bize bir şeyler diyecek. Duymazlıktan gelmeyelim. Bu hayat tecrübesi bize ne öğretti? Kimle konuşsam bana faydalıdır, beni ilerletir.
Evet.
Benim geleceğime yönelik iyi faydalı olmuş olur. Kimle konuşsam bana zararlı olmuş olur. Nereye gitsem bana faydalıdır, nereye gitsem bana zararlıdır. Ne yapsam bana faydalıdır, ne yapsam bana faydasızdır. Yani 3 çerçevede hayat tecrübemize kulak verelim. Kim, ne, nerede? Mekan anlamında bir tecrübemizi dinlemiş olalım. İnsan anlamında bir tecrübemizi dinlemiş olalım. İş anlamında bir tecrübemizi dinlemiş olalım. Dolayısıyla birinci madde bu arkadaşımızın bize öğrettiği, kendi bireysel tecrübelerimizi, hayat tecrübelerimizi göz ardı etmeden onları hayatın içerisinde aktif olarak kullanmak. İkinci olarak dedi ki, benim başarılı olmamın sırlarından bir tanesi teknik altyapı dedi. Ne demek dedim teknik altyapı? Şu dedi, benim bilgisayar hızım iyi, internet hızım iyi. Yani hem bilgisayarımın altyapısı iyi, güçlü bir bilgisayar altyapısı aldım. Böylece hızlı işliyor, sistemi falan hızlı. Hem de internet hızımı, parasını verdim, güçlü aldım, hızlı. Dolayısıyla benden daha yavaş olduğu halde interneti daha hızlı olduğu için, ben ondan daha hızlı olduğum halde internetim yavaş olduğu için ters bir durum yaşamıyorum dedi. Bunu da hayata şöyle transfer edebiliriz. Hayatta da teknik altyapı insanın başarılı olmasının önemli kurallarından bir tanesi. Bu teknik altyapı olarak 3 şeye ihtiyacım var benim. Bazı bilgilere ihtiyacım var, bazı belgelere ihtiyacım var, bazı becerilere ihtiyacım var. Bakacağım, benim mutlu olabileceğim bir hayat yaşayabilmem için, huzurlu olabileceğim bir hayat yaşayabilmem için hangi bilgiye ihtiyacım var? Nasıl onu edinirim? Hangi belgeye ihtiyacım var? Hangi belgelere ihtiyacım var? Onu nasıl edinirim? Hangi becerilere ihtiyacım var? Onu nasıl edinirim? Hepimizin hedefleri farklı. Dolayısıyla bu bilgiyi, belgeyi, beceriyi kendi hedeflerimize göre özelleştirmemiz lazım. İlla şey olmak zorunda değil, üniversite diploması olmak zorunda değil. Üniversite diploması ise beni hedefime hızlı bir şekilde götürecek şey, üniversite diploması. Ama değilse başka bir belge de olabilir. İlla olağanüstü sanatsal beceriler olmak zorunda değil. Benim hedefime götürecek basit bir beceri de benim işime yarayabilir. O beceriyi bir gündeme getirip kazanmaya çalışmam lazım. İlla çok fazla bilgiye sahip olmak zorunda değiliz. Benim hedefime gidebileceğim, hızlı bir şekilde gidebileceğim, kolay bir şekilde gidebileceğim temel bilgiler neler? Onlara sahip olmayı önemsemem lazım. O yüzden kendimle alakalı bu anlamda bir gündemim olması önemli. Maalesef insanlara bakıyorsunuz, herkes üniversite okuduğu için üniversite okuyor. Herkes yüksek lisans yaptığı için yüksek lisans yapıyor. Herkes doktora yapmak gerekti falan dediği için doktora yapıyor. Ama bu yüksek lisans, bu doktora, bu üniversite eğitimi ya da daha da aşağı gidelim bu lise eğitimi benim hedeflerimle uyuşuyor mu? Uyuşmuyorsa boş ver gitsin.
Evet.
Teknik altyapı anlamında bana ne lazım? Kendi gündemimi biraz bireyselleştirmem lazım. Üç şey noktasında bilgi, belge, beceri anlamında. Bu beceri konusu çok ihmal ediliyor. Maalesef bu dönemde inanılmaz beceriksiz nesiller yetiştiriyoruz.
Kesinlikle.
Beceriksiz. Yani hiçbir şey elinden gelmiyor. Ne kendine faydalı ne başkasına faydalı.
Bilgi yığınlarına boğulmuş.
Bilgi yığınlarına boğulmuş.
Bunu nasıl kullanacağını bilmeyen, beceremeyen,
aynen yapamayan. Öyle. Aynen öyle. Bu gündem özelleşmediği için ne oluyor? Beceri sıfır.
Evet.
Belge deseniz çok işe yarar belgeler de yok. Standart diplomalar var. Hı-hı. Özel diplomalar, özel belgeler yok. Özel bir beceri gösteren, özel bir hak ediş gösteren bir şey yok. Hı-hı. Yani benim çok üzüldüğüm bir şeydir. 25 yaşına gelen bir genç, 25 sene bu dünyada yaşamış. Allah göstermesin, hayatını bir şekilde kaybetse. 25 yaşında bir genç, 25 sene bu dünyada yaşamış bir genç.
Evet.
Arkasından ne kalır?
Hiçbir şey üretemiyor değil
mi? Hiçbir şey yok. 25 sene yaşamış bir insanın arkasından kalan şey üniversite diploması, lise diploması, ortaokul, ilkokul, kağıt, 3 tane kağıt, 4 tane kağıt. Aynen. Bu mudur 25 yılın neticesi, semeresi, meyvesi? Yazık. Yazık. Bize de yazık, insanlığa da yazık, gençlere de yazık.
Yani hocam Kemal Sayar Hoca'nın kitaplarında okumuştum. Diyor ki günümüz neslinin en büyük problemi bebeksilik ve çocuksuluk diyor. Hı. Yani 25 yaşına geliyor, 30 yaşına geliyor.
Tabii.
Hala işte çocuk, hala okula gidecek, hala evet. Öğrenecek, evet. Hala belgedir, şu kurstur, şu bilmem
tabii.
Nedir.
Tabii. Şu sınavdır, yani bu kurstur, bu
biz
belgedir.
İnsanların hayata atılımını da yani fonksiyonlarını yerine getirmesi, yaş limitlerini de çok artık 30'lu yaşlara kadar çekmiş tabii. Durumdayız tabii, neredeyse. Tabii.
Ondan sonra da olmuyor. Hayata başlamak için
tabii.
Çok geç.
Yani ki belli becerileri hele genç yaşlarda kazanamayınca tabii. 30 yaşından sonra da sosyalleşemiyor, organizasyon becerisi gelişemiyor, iletişimi tabii. Sıfır, beden dili hakeza öyle, özgüven gitmiş, takım oyunu, liderlik hiçbir şey yok. 30 yaşında ama bir tomar belge var elinde.
Tabii. Esnemiyor, evet. Adapte olamıyor. Evet. Bir tane Frederick Bierberg diye çok önemli bir Fransız yazar vardır. Onun çok güzel bir tespiti var. Diyor ki ben ve akranlarım diyor bu düzende diyor 30 yaşına kadar kendimize hiçbir soru sormayız. Sadece yaşarız diyor.
Evet.
Ama 30 yaşından sonra da bazı soruları sormak için çok geç kalmışızdır diyor.
Kesinlikle öyle.
Bu neslin öyle bir problemi var. Evet. Yalnız burada işte bir tane temel problemimiz var. O da şu. İnsanlar bu şekilde sözler duyduğunda, bizim konuştuğumuz gibi sözler duyduklarında lanet olsun sisteme diyorlar.
Evet.
Bu sistem böyle diyorlar. Ne yapacağız? Çok kötü falan diyorlar. Ama sistemin dışında da bir şeyler yapması insanın bireysel olarak çok mümkün. Hele bugün hepten mümkün.
Yani hocam araya girmek istemiyorum buyurun ama efendim. Başaranlar da bu sistemin içinde yaşıyorlar.
Evet. Evet.
Yani nasıl başarıyor adam?
Anlamlı bir hayat yani? Yaşayan, evet. Ne kadar güzel söylediniz. Doğru işler yapan, başarılı insanlar da aynı sistemde, evet. Aynı dünyada yaşamış, doğmuş insanlar. Kesinlikle. O nasıl yaptı? O nasıl sistemin dışına çıktı? Hı. O yüzden bu sisteme suç atmadan, kendi üzerimizdeki sorumluluktan vazgeçmeden, kendi üzerimdeki sorumluluğu inkar etmeden kendi gündemimizi oluşturup bana hedeflerim için hangi bilgi lazım, hangi belge lazım, hangi beceri lazım, özelleşmiş gündemlere sahip olmamız lazım. Öbür türlü herkes buraya gitti diye ben de buraya gideyim. Hı hı. Bize klinik psikoloji yüksek lisans programımız var. üniversitemizde mülakat için öğrencilerle konuşuyorum. Psikoloji lisansı yapmış, psikolog olmuş insanlar. Diyorum ki niye klinik psikoloji okumak istiyorsun? Vallahi herkes okuyor, ben de okuyayım dedim diyor. Bu mudur yani? Bunun için mi sen yüksek lisans yapmak istiyorsun? Herkes yüksek lisans yap dedi. Ben de bu yüzden yüksek lisans yapıyorum. Almıyoruz o insanı. Hayatla alakalı da kendimize soralım. Ben hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorum? Hedefim ne? Bu bir hedefe gitmek için hangi bilgi lazım bana? Hedefim ne? Bu bilgiye, bu hedefe ulaşmak için hangi belge lazım? Hedefim ne? Bu bilgiye ulaşmak için hangi beceri lazım? Bunu bir özelleştirmemiz lazım. Öbür türlü ömrümüz ziyan olup gidiyor. Bir sisteme, ona buna laf atarak kendi hayatımızı yiyoruz ama hesabını, bizim hayatımızın hesabını sistem vermeyecek. Biz ahirete inanan insanlarız.
Kesinlikle.
Hayatımızın hesabını, nefeslerimizin hesabını vereceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla kıyamet gününde bize sorulduğunda ya sistem böyleydi falan diyemeyiz. Sistem bizi savunmayacak, sistem bizi anlatmayacak, sistem hesabımızı vermeyecek. Biz kendimiz hesabımızı vereceğiz. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir şey, gündemlerimizi özelleştireceğiz ve kendi teknik altyapımızı kendimiz kuracağız. Kendimizi özelleştirip kendimiz belirleyeceğiz. Bu da önemli ikinci bir maddemiz. Üçüncü maddemiz şu, arkadaşımızın yine bize öğrettiği üçüncü maddemiz. Dedi ki, ben dedi oyun oynarken dikkatli oynuyorum dedi. Dikkatimi oyuna yoğunlaştırıyorum.
Konsantre
dedi.
Mi hocam?
Konsantre. Konsantrasyonumu oyuna veriyorum dedi. Oyun oynarken kapı çalmış, biri beni çağırmış, pencere açıkmış, karnım acıkmış, bakmıyorum dedi. Bütün dikkatim oyunda, aklıma başka bir şey takılmış, bakmıyorum, takılmıyor dedi. Bütün dikkatimi oyuna veriyorum çünkü dikkatimi kaybedersem oyunu kaybederim. Bu yüzden dikkatimi vermek zorundayım dedi. Biz de hayatta neye dikkat vereceğiz? Kime dikkat vereceğiz? Bir öncelemek zorundayız. Bir belirlemek zorundayız. Hı hı. Ve dikkatimizi o insanlara, o işlere yoğunlaştırmaya ihtiyacımız var. Maalesef inanılmaz dikkat eksikliği yaşıyoruz. Ve dikkat eksikliği bizim hayatta bir noktaya gelmemize mani oluyor. Dikkat eksikliği, dikkat bozukluğu denilen şey nedir biliyor musunuz? Dikkatin azlığı değildir. Dikkatin kontrolsüz olmasıdır. Hı hı. Yani normalde bizim algımız, duyu organlarımız bir sürü şeye dikkatimize sokar. Bir sesi dikkatimize sokar, bir dokunuşu dikkatimize sokar ten üzerinden, bir görüntüyü dikkatimize sokar, sokar yani. Isıyı dikkatimize sokar, bir şekilde bir sürü uyaran vardır etrafımızda, yüzlerce vardır, belki binlerce vardır. Sağlıklı insan, dikkat eksikliği, bozukluğu yaşamayan insan dikkatini bir yöne fikse edebilir, bir yöne yoğunlaştırabilir. Her tarafa yoğunlaştırıyorsa o insanda dikkat bozukluğu vardır, tedavi edilmesi gerekir. Mesela biraz daha somutlaştırırsak şunu söyleyeyim. Mesela dikkat eksikliği yaşayan bir çocuk sınıfta nasıldır? Çocuk kendini anlatıyor. Diyor ki, öğretmen soruyor, anne soruyor, doktor soruyor. Diyor ki, ders nasıl geçti diyor. Diyor ki ders çok güzeldi. Öğretmenimiz matematikte üçgenleri anlatıyordu. O sırada pencereye bir kuş kondu. Dışarıda yağmur yağıyordu. Pencereye sığınmak istedi. Biraz kaldı. Orada güzel güzel öttü. 5-10 dakika sonra oradan uçtu. O uçarken de Ahmet Ayşe'yi cimcikliyordu. Oyunu silgi atıyordu vesaire diyor. Bakıyorsunuz çocuk bir yandan öğretmeni dinliyor. Bir yandan dışarıda kuşa bakıyor. Bir yandan yağan yağmura bakıyor. Bir yandan Ali'nin Ayşe'ye silgi atmasına bakıyor. Ne oldu? Dikkatini yoğunlaştıramadığı için bir şey öğrenemedi. Bu çocukta dikkat eksikliği, bozukluğu var. Bu çocuğun tedavi olması lazım. Biz de kendimize bakalım. Çocukları tedavi edelim demek kolay. Biz de hayatta her şeye dikkat ediyor muyuz? Her şeyi görüyor muyuz? Her şeyi duyuyor muyuz? Dikkatimizi her tarafa dağıtıyor muyuz? Şayet her şeyi görüyorsak, her şeyi duyuyorsak, dikkatimizi bir şeye yoğunlaştıramıyorsak, her şeye dikkatimizi açıyorsak, bize dikkat eksikliği, bozukluğu var. Bizim de kendimizi tedavi ettirmemiz lazım.
Evet hocam, peki şimdi şöyle bir olay da var, hani aynı anda çok iş yapma, hı hı, meselesi sanki bir maharet gibi bu aslında.
Evet, bu da yeni nesilde çok konuşuluyor.
İşte bu dediğiniz konuyla da çok alakalı, bir yerde de yine sizin verdiğiniz kitaplardan birinde okumuştum, doğru mu bununla çok alakalı olduğu için giriyorum. İnsan beyni diyor aynı anda çok iş yapmaya göre değil, işleri sırayla yapmaya göre programlanmıştır diyor. Evet.
Şimdi orada işin cinsi çok önemli. Multitasking denilen bir şey var. Çok aynı anda çok işi yapma meselesi. Hı. Bu neslin önemli özelliğinden bir tanesi. Hı. Nasıl mesela aynı anda çok işi yapma? Bir yandan müzik dinliyor, bir yandan bilgisayarda, hı, oyun oynuyor, bir yandan da test çözüyor falan.
Böyle bir şey mümkün mü yani?
Şöyle, mekanik işlerde, Zihinsel emek istemeyen işlerde bu mümkün.
Mesela araba sürerken aynaya bakıp vites
araba
atıp...
sürerken araba sürmeyi beyin kodlamış mekanik bir iş yapıyorsunuz. O sırada birisiyle konuşabilirsiniz yanınızdaki insanla. Mesela ben hem araba kullanıp hem yanımdaki insanla konuşabilirim. Bunda bir problem yok. Ya da mekanik olarak bildiğim işlerde, alışkın olduğum işlerde aynı anda birkaç işi yapabilirim. Bunda problem yok. Ama öğrenme gerektiren işler, yeni tecrübeler, yeni bilgiler, yeni yaşantılar, derinleşmek isteyen yaşantılar, dikkat isteyen yaşantılarda aynı anda iki iş olmuyor. O yüzden işin cinsine göre değişir. Yani
eyvallah.
Bir insan yürürken bir şey dinleyebilir. Olabilir. Problem yok. Yürümek mekanik bir şeydir. Onu bildiğimiz şey zihinde bir karşılığı var. Zihin onu yapmak için zihinde bir enerji sarf etmiyor. Alışkın.
Ama öğrenme...
Öğrenme isteyen, yeni bir şey olan, derinleşme isteyen, yeni bir duygu, yeni bir düşünce katan şeyler de mümkün değil. Aynı anda iki tane şeyin olması. Olursa işte yarım öğrenme oluyor ve biz buna dikkat eksikliği diyoruz. Mesela dikkat eksikliği ile alakalı tedavi veren ilaçlar yoğunlaşmayı sağlıyor. Veya bu konuda yapılan psikoterapiler yoğunlaşmaya yardım ediyor.
Eyvallah.
O yüzden biz bakalım hayatta bir ders bizim için. Hayatta dikkatimizi her şeye veriyorsak, her şeyi duyuyorsak, her şeyi dinliyorsak dikkat eksikliği bozukluğumuz var bizim. Tedavi olmamız lazım. O yüzden hayatı da dikkatli yaşama meselesi, dikkatimizi her şeye vermeme meselesi başarılı olmak için çok önemli konulardan bir diğeri, buna dikkat etmemiz lazım. Dördüncü mesele olarak yine dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi arkadaşımızın bize öğrettiği. Diyor ki ben diyor dinlenmeye dikkat ediyorum diyor. Dinlenmeye, uykumu iyi almaya. Çünkü diyor dinlenmediğim zaman, uykumu iyi almadığım zaman, başım ağrıdığı zaman ya da kendimi yorgun hissettiğim zaman oturduğumda bilgisayarla oynamam gerekiyor. Online interaktif oynarsam derecem düşüyor diyor. Daha kötü oynuyorum diyor. Sıramı kaybediyorum diyor. Sıramı kaybetmemek için, derecemi kaybetmemek için ne yapıyorum? Dinlendiğim zamanlar ya interaktif oynuyorum. Dinlenemediysem o zaman bilgisayarla oynuyorum diyor. O yüzden insanın İyi işler yapabilmesi için, yaptığı işlerden verim alabilmesi için 3 tane dinlenmeyi günlük olarak yapması çok kritik öneme sahip. Bunlardan birincisi bedenini dinlendiriyor mu, nasıl dinlendiriyor? İkincisi zihnini dinlendiriyor mu, nasıl dinlendiriyor? Üçüncüsü ruhunu, kalbini, psikolojisini veya nasıl ifade ederseniz dinlendiriyor mu, nasıl dinlendiriyor? Baktığımızda bedeni dinlendirmek en kolayı. Uyuyor, dinleniyor. Uykusu iyi mi? Vücudu dinlenebiliyor mu? Vücudu fiziksel yapısı dinlenebiliyor mu? Zihnin fiziksel yapısı dinlenebiliyor mu? Buna bir bakmak lazım. Nasıl dinleniyor? Ona bir ayarlamak lazım. Bunda ağırlıklı olarak problem yok. Ama olabilir de. Mesela bana bu hafta bir tane danışanımız geldi. Danışanın gelme sorunu öfkesini kontrol edememesi ve bundan dolayı inanılmaz evlilik problemleri yaşaması. Fakat esas problem şu, bir sürü yere gitmiş, netice yok. Esas problem şu, bu adam 20 seneden beri uyku uyuyamıyor.
Allah.
Doğru düzgün uykusu yok. Uykuya dalmakta inanılmaz güç çekiyor, uykuyu sürdürmekte inanılmaz güç çekiyor. Bunu düzenlemeden öfkeyi kontrol etmek mümkün değil ki. İnsanın kendi gibi normal bir şekilde davranması, iletişimini götürmesi, ilişkisini sürdürmesi mümkün değil ki. Dolayısıyla mutlaka bedeni nerede dinlendiriyorum, nasıl dinlendiriyorum önemli. Zihni nerede dinlendiriyorum, nasıl dinlendiriyorum önemli. Şu anda zihnimize inanılmaz bombardıman yaptığımız, kendi elimizde yaptığımız bir dönemden geçiyoruz. Devamlı haberler, devamlı mesajlar, devamlı sosyal medyadaki görüntülerle zihnimizi dolduruyoruz. Hiç boş bırakmıyoruz, hiç zihnimizin aldığını sindirmesine müsaade etmiyoruz. Bu zihnimiz ne zaman dinleniyor, nasıl dinleniyor? Zihnimizi dinlendirmezsek bir sonraki işimize, zihinsel enerji gerektiren işimize, zihinsel güç gerektiren işimize konsantre olamayız ki. Yorgun bir zihinle ne kadar yeni bir işe girebiliriz? Yorgun bedenle girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Bir şey yapmamız istendi, yorgunum diyoruz. Zihin de yorgun olduğu zaman yeni bir işe giremez, yeni bir şey öğrenemez. Yeni bir sonuç çıkartamaz, yeni bir analiz sentez yapamaz. O yüzden günlük olarak zihnimizi dinlendirmemiz çok önemli. Nerede dinlendiriyoruz, nasıl dinlendiriyoruz sorusunu kendimize soralım. Bir diğer mesele, ruhumuzu nasıl dinlendiriyoruz? Nerede dinlendiriyoruz? Gün içerisinde ne zamanlar ruhumuzu dinlendiriyoruz ve nerede dinlendiriyoruz? Buna da bir bakalım. Herkesin ruhun dinlendirdiği yöntem farklı olabilir, tarz farklı olabilir, süre farklı olabilir ama mutlaka buna bir süre ayırmak gerekiyor. Ayırmazsak orada da direkt bedende işleyen sistem burada da işler. Ruhumuz sağlıklı,
ruh nasıl dinlendirilir
doğru bir şekilde.
Uzun gider herhalde,
evet. O bir de şey yani çok hakikaten uzun konuşulması gereken ve belki bireysel konuşulması gereken bir şey.
Evet. Doğru.
Ama yani böyle bir gündemimiz olsun.
Kesinlikle evet.
Böyle bir gündemimiz olsun.
Yani
kenara
biz bir
yazalım.
Makine değiliz sadece.
Değiliz.
Bedenden işte et ve kemikten oluşan.
Evet.
Bu arka planı da beslemek gerekiyor.
Tabii yani. Bir de bakın şöyle bir şey var. Bu arkadaşımız, bilgisayar oyunu oynayan arkadaşımız güzel oynamak için, iyi oynamak için dinlenmeye dikkat ediyor. Biz iyi yaşamak için, güzel yaşamak için dinlenmeye dikkat etmemiz lazım. Bu arkadaşımız güzel oyun oynayamadığı için hesap vermeyecek. Ama biz güzel yaşayamadığımız için, evet, doğru yaşayamadığımız için hesap vereceğiz.
Evet.
O yüzden güzel yaşama hassasiyetimiz, doğru yaşama hassasiyetimiz olması lazım. Oyunu ciddiye aldığımız kadar, hayat ciddiye almak derken bunu kastediyorum. Adam iyi oynayayım diye iyi uyumaya dikkat ediyor. Niye?
Ya.
İyi uyumazsam iyi oynayamıyorum, derecem düşüyor diyor. Biz de iyi yaşamak için, hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşamak için iyi dinlenmeye dikkat etmemiz lazım. Dördüncüsü bu. Beşincisi,
evet,
dedi ki arkadaşımız, oyun oynarken dedi, ben strateji yapıyorum dedi. Oyuna başlamadan önce strateji yapıyorum. Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? Ne kadar da gideceğim? Orada ne yapacağım? Ne kadar orada kalacağım? Ne zaman oradan başka bir yere geçeceğim? Strateji yapıyor.
Evet. Plan yapıyor.
Plan yapıyor. Yani ama o planı stratejik yapmaya, verimli yapmaya, etkili yapmaya, doğru yapmaya çalışıyor. Yani şuraya gideceğim, Allah ne verdiyse o kadar kalırım, oradan oraya geçerim falan yok.
Uzun vadeli bir hedefi var, ona göre kuruluyor.
Diyor ki, evet, ben diyor buradan buraya gideceğim, şu kadar sürede gideceğim, şöyle gideceğim, şu silahlar yanımda olacak diyor. Silahları da var, hangi silahlar varsa. O silahı şurada kullanacağım, bu silahı burada kullanacağım, şu silahı şuradan alacağım, şuradan şuraya geçeceğim vesaire diyor. Bizim de hayatla alakalı bir stratejimizin olması lazım. Günlük stratejimizin olması lazım. Haftalık stratejimizin olması lazım. Aylık stratejimizin olması lazım. Bugün ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ne kadar da gideceğim? Ne kadar kalacağım? Neyle gideceğim? Nereden ne alacağım? Hangi bilgiyi alacağım? Hangi tecrübeyi alacağım? Ne kazanacağım ya da ne kazandıracağım? Ne alacağım ya da ne vereceğim? Hangi tecrübeyi alacağım? Hangi tecrübeyi vereceğim? Hangi bilgiyi alacağım? Hangi bilgiyi vereceğim? Hangi iyiliği yapacağım? Buna yönelik bir stratejimizin olması lazım. Oyun için insan strateji kullanıyor. Hayat için kullanmaz mı?
Kesinlikle.
Yazık, günah değil mi bizim hayatlarımıza? Bir stratejisiz, hiç plansız, programsız öylesine yaşıyoruz hayatı. Adam, bakın, sanal bir dünya kurulmuş, fiction, kurgu yapmış birisi. Orada başarılı olmak için düşünüyor ve strateji yapıyor. Ciddiye alıyor. Şuradan şuraya gideceğim. Gittin ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Birinci oldun ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne kazandın? Hiçbir şey kazanmadım. Ama ciddiye alıyorlar bunu. Ya biz bir sürü şey kazanacağız. Biz hesap vereceğiz. Biz buna yönelik bir sorumluluk taşıyoruz. Biz niye ciddiye almıyoruz hayatı oyun kadar? Dolayısıyla beşinci olarak dikkat etmemiz gereken şey, hayatımızla alakalı bir stratejimizin olması lazım. Stratejimizde de soracağımız sorular şunlar. Nereye gidiyoruz? Ne kadar kalacağız? Nasıl gidiyoruz? Neye ihtiyacımız var orada, oraya gitmek ya da orada bulunmak için? Ve orada ne alacağız ya da ne vereceğiz? Bilgi anlamında, tecrübe anlamında, iyilik anlamında ne alacağız, ne vereceğiz? Buna yönelik bir strateji geliştirmeden başarılı olmamız, mutlu olmamız mümkün değil. Toparlarsak, vaktimi de çok aşmış, evet, olmayayım. Dedik ki, oynar gibi yaşamak başlığı altında, oyunu ciddiye aldığımız kadar, hayatı ciddiye alırsak, oyundan keyif aldığımız kadar hayattan keyif alabiliriz. Bununla alakalı da oyun bağımlısı bir kardeşimizin bana oyunda başarılı olmak için öğrettiği 5 tane madde var. Bu 5 madde sayesinde bu arkadaşımız oyunda çok başarılı olmuş. Biz bu 5 maddeyi oyunda başarılı olma kurallarını hayata uygularsak biz de hayatta çok başarılı olabiliriz. Hayatta anlak bir şekilde hayatımızı sonlandırıp hesabını verebiliriz. Bunlardan birincisi tecrübemize kulak vereceğiz, sağır kalmayacağız, göz önünde bulunduracağız. İkincisi teknik altyapımızı bilgi, belge, beceri anlamında sağlam tutacağız. Üçüncüsü dikkatimizi belli insanlara, belli işlere, belli olaylara vermeye dikkat edeceğiz. Dikkatimizi her şeye verip dikkat eksikliği, evet, dikkat bozukluğu problemi yaşamayacağız. Dördüncüsü dinlenmeye, bedenimizi, ruhumuzu ve zihnimizi dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Nerede, nasıl dinlendirdiğimize bakacağız. Günlük olarak dinlendirmeye gayret edeceğiz. Beşincisi de hayatla alakalı bir stratejimizin olması lazım. Nereye gidiyoruz, nasıl gideceğiz, ne kadar kalacağız, orada ne yapacağız, neleri kullanarak orada var olacağız. Bunları da göz önünde bulundurarak bir stratejiye sahip olmamız lazım.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten insanoğlunun her şeyden öğrenmesi gerekiyor. Yine bir ara sizle bunu konuşmuştuk. Karşınıza çıkan olaydan gerçekten negatiften de öğrenmeniz gereken şey var. Bazen de hatta diyorlar tersten daha çok öğrenir insan, değil mi hocam? Doğrudur. Böyle bir şey de var. Yani bir oyundan hareketle baktığınızda da böyle dinlediğimizde bunları hayata da uyarladığınızda başarılı olmamanız için veya mutlu olmamanız için ki mutluluk belki nihai bir hedef değil ama keyifli bir hayat yaşamamanız için diyelim bir sebep yok. Tabii bunlara riayet etmek meselesi.
İnşallah.
Hepsi o inşallah. Bu da hocam dinleye dinleye oluyor.
Tabii şimdi konuşa
dostlar, konuşa oluyor. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Sürekli kullanıyoruz bunu. Hakikatlerin diyor, belli hakikatlerin sana sık sık hatırlatılmasından rahatsız olma. Zira bir çiviyi duvara çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. Bu telkinlere defalarca maruz kalmak belki gerekiyor ki iyice yerleşsin. Tabii. Sonra o içselleştirilsin ve hayat daha anlamlı hale gelsin. Bu noktada çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Çok güzel oldu.
Estağfurullah.
İnşallah kıymetli dostlar, inşallah bundan sonra Mehmet Dinç hocamızla birlikte, bendeniz İdris Topçuoğlu, İnsan bu programında her hafta sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. İnsanı konuşacağız. Dalgaları bırakın, sörf yapmayı öğrenin diyor Mehmet hocamız. Sörf yapmanın tekniklerini bize burada anlatacak.
İnşallah.
Biz de hayatta uygulayarak tecrübe sahibi olmuş olacağız. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle.